Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğini varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Gilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Bugün dertleşeceğiz, aşağıdan 3 noktaya dokunun hadi, herkes çağırın, derdi olan gelsin demiyorum yani. Burada yaşayıp, bizle beraber yaşayıp derdi olmaması mümkün değil insanların elbette ama olsun, oturup konuşacağız, dertleri azaltacağız, sevgiyi çoğaltacağız, birbirimize sarılacağız, Pokemon olacağız, sarılacağız sıkı sıkı. Değil tabii ki ama konuşacağız. Bugün Haziran ayı, 2020 Haziran ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Neden yapıyoruz? Yayını ilk kez izleyenler olabilir. Biz her ayın son cuma günü, artık ay biterken hem biraz Z raporu alıyoruz. Yayın açısından neredeyiz, nerelerdeyiz, ne yapmışız, biz ne kadar insan izlemiş, nereye kadar gelmişiz. Hem bunları konuşuyoruz hem de tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan genel bir değerlendirme yapıyoruz. Bugün de aynı şey olacak. 1,5 saat sürecek yayınımız. İkinci yayın olmayacak. Gazetelerde bunun için de yeri geldikçe konuşacağız zaten. Bütün bunları konuşacağımız tek parça bir yayın. Her zaman olduğu gibi önce ben başlayayım. Yayın açısından neredeyiz, nereye geldik onlara bakalım. Şu dakika itibariyle YouTube üzerinde bu yayın aynı zamanda hem Periskop'tan hem de eş zamanlı olarak YouTube Live'dan yapılıyor biliyorsunuz. Oradan baktığımız zaman abone sayısını falan söyleyeyim ben size, izlenmeyi söyleyeyim, toplam izlenmeyi. Hatta şunları da görebiliyoruz, artık YouTube bunları da veriyor bize. Son 28 günde 531 bin kişi izlemiş. Son 28 günün ortalaması 531 bin kişi. Epeyce sağlam bir rakam. Bunun için teşekkür ediyorum. Dünkü yayın için ayrıca teşekkür edeceğim. Onu da söyleyeyim. Zaman zaman bazı yayınlar çünkü bunu gösteriyor. 88.600 abone var şu anda. Ve toplam görüntülenme sayısı da 15 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bunun için teşekkür ediyorum. Dünkü yayın en çok izlenen yayınlardan biri mi? Vallahi tartışılır ama en çok ses getiren yayınlardan biri mi? Evet, çünkü dün biz sabah burada konuştuğumuzda pek çok seferinde aynı şey oluyor zaten. Yayın paylaşın, siz paylaşın aşağıdan, ben de buradan paylaştım zaten. Biz bir konuyu konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz. Türkiye mevzuya uyanıyor, tamam mı? Ama nasıl uyanıyor biliyor musunuz? Kimi konuşmaktan tırsıyor. Gerçekten bayağı bildiğiniz tırsıyor. Kimi konuşurmuş gibi yapıyor. Kimi de bodozlama yayının üstüne biniyor yürüyor. Olsun, hiçbirinin önemi yok. Sadece konuşulması gerekiyor çünkü. Bu yayını yapma gerekçemiz bu. Burada 15 milyonun üzerinde bir izlenme var. Onun dışında diğer mecralara bakalım. Ne oluyor, nasıl gidiyor? Periskop'ta bu yayını zaten sadece Periskop üzerinden izleyen, dinleyen bir grup insan var. Onlar sadece ve sadece Periskop'talar. Onlar pek değişmiyor. Girmeyin ses var ses yok muhabbetine. O başka bir şey, onu konuşuruz yine yayın içinde. Çünkü orası biraz daha farklı bir şey olacak. Bakalım burada 63.300. Buradaki takipçi sayısı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çok değişmiyor. Dediğim gibi burası sabit. Engellenmiş insan sayısı 1787. En son dün yayının sonuna kadar izleyenler, Emrah yazmıştı, yaşasın yayının sonuna kadar izleyenler diye, gördünüz mü bilmiyorum ama en son anda 2 kişi bekleterek, yani son ana kadar tadını çıkartarak. Çünkü hep şuna inandım ben ya, bu tarz insanlar, buraya yönlendirilenler, bakın bunlar bot hesaplar değil. Yani bir algoritma tarafından çalıştırılıp yollananlar değil bunlar. Bunlar gerçek kişi. Bunların işleri var. Yani doğrunun konuşulduğu her şeyi bozmaya çalışıyorlar mesela. Doğruların yazıldığı her yere saldırıyorlar. Hiç değişmiyor bunlar. Her yerde bulabilirsiniz bu insanları. Onları özellikle yayının sonuna kadar bekletiyorum ki şu mantıkla, eşek olsa duvara baksa iki satır bir şey öğrenecek. Mecbur. Sonuna kadar kalmak zorunda. Görevi bu. O insanların durumu o. Periskop'taki durumumuz bu. Onun dışında yayın başlamadan önce bütün rakamları sizler de test edebilirsiniz bu arada. Bu yayının en güzel yönü bu. Sürekli olarak yapıyorum bunu. Her yerde de anlatmaya çalışıyorum. Ben ne görüyorsam siz de görüyorsunuz. Yani buradaki rakamların hiçbirinde size yalan söyleme ihtimalim yok. Emin olun siz de bakabilirsiniz. Hepiniz YouTube'daki rakamları, SoundCloud'daki rakamları oradan görebilirsiniz. Podcast üzerinden bakalım hemen mesela. Artık biliyorsunuz böyle bir şey var Türkiye'de. Böyle bir moda akım başladı. Bizim bunu yapma gerekçemiz bu değildi gerçi ama. Çünkü bunu da çok gurur duyarak anlatıyorum. Podcast yapmaya yani yayınları ses dosyası haline dönüştürüp yüklemeye beni üniversite öğrencisi kardeşlerim ikna etti. Onlar yönlendirdi. Mecbur bıraktılar hatta. Çünkü dediler ki ya azıcık bir kotamız var zaten. Hap kadar internet kotası. Onu da 3 günde sen bitirip çöküyorsun. Ayıptır abi, başka bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Onlar anlattılar bana. Çünkü bir yayının, kabaca bir yayının büyüklüğü 1 GB'a yakın. Ama bunu ses dosyası haline döndürdüğünüz anda, Spotify üzerinden işte yüklediğimiz ses dosyasına döndürdüğünüz anda bir anda bu 30 MB'a 40 MB'a falan düşüyor. Yani daha çok dinleyebilir. Ya sonuçta gördüğün adam aynı kardeşim, ne olacak yani? Görmesen ne olur? O yüzden bunların tamamı böyle. Ha, sevgili Burçan söylediği gibi istatistiklerimiz hormonsuzdur. El değmeden yayınımız gezen yayıncılar tarafından, gezen yayıncı, gerçi gezemiyor yayıncı ama 3,5 aydır gezen yayıncı tarafından yapılmıştır. El değerek, organize olarak, el değerek, elle sunularak yapılır. Tamamen organiktir ama ilaç bulunmaz, kanserojen madde içermez. Burada da 6586 takipçi var. Yayını başından sonuna kadar izleyenler 216.307 kişiye ulaşmış durumda. Bu sağlam bir rakam. Hep birlikte yaptığımız bir şey. 3. iTunes üzerinden, çünkü bu podcastler orada da yayınlanıyor. iTunes üzerinden de şöyle bakıyoruz. Türkiye'nin bütün podcastleri üzerinden baktığımız zaman işte top shows deniyor. En çok izlenen, en çok dinlenen şovlar. Onlar da ilk 30 içinde. Yanlış görmediysem eğer. Çünkü onu son derece hızlı aldım. En son aklıma geliyor ve yayını şu anda Periskop yayınını izlediğim iPad'den bakarak yapıyorum. Ama o yüzden ona ihtiyacım var. Hemen döndürmem lazım. En çok dinlenen 30 podcast'ten bir tanesi ama haber kategorisine girdiğinizde iş değişiyor. Şu anda dün, yani bu sabah itibariyle en çok dinlenen bölümler anlamında, hani bunlar her yaptığımız yayın bir bölüm olarak görülüyor ya, en çok dinlenen haber kategorisindeki 10 bölümün 5 tanesi bizim. Ve bunlardan 4 tanesi 1, 2, 3, 4. sıralarda yer alıyor Türkiye'de. Hep beraber yaptığımız bir iş, güzel bir iş. Beraber yapıyoruz, beraber yürüyoruz. Dediğim gibi bunu çok mutlulukla söylüyorum. O yüzden hani görmemişin yayını olmuş, çıkartmış, kopartmış falan demeyin. Görün, bilin ve istediğiniz zaman bunlara siz de girip bu rakamları tek tek görebilirsiniz. Ne istiyorsanız bununla ilgili. Twitter üzerinden bakalım şuradan hemen. Demin biri sordu. Bakalım takipçi sayısına. 207.277 kişi takip ediyor bu sosyal medya hesabını. Aynı şekilde Facebook'taki patronsuz hesabı öyle çalışıyor. Onun izleyenleri, takipçileri var. Yani Instagram'a falan onlara girmeyelim isterseniz. Çok da önemi yok. Bizim çünkü yaptığımız iş burada. Her sabah yaptığımız iş. Yayın açısından buradayız. Son dönemde biraz sıkça başka yerlerde de yayınlara katıldım. Yarın da var mesela. Yarın da başka yer demeyelim ama çünkü sonuçta organik bağımız olmasa da bu işe beraber başladım. Çok sevdiğim arkadaşlarla. Medyascope'da yarın. Onlar her ay, her ay mı? Her cumartesi galiba. Özür dilerim. Medyascope'a katkıda bulunanlarla bir soru cevap yayını yapıyorlar. Yarın 2 saatte orada beraber olacağız. Eğer bıktık, yıldık falan demezseniz. Yarın 2 saatte saat 3 ile 5 arasında da orada olacağız. Olacağım. Özür dilerim. Hani böyle kendini çok önemseyip kendinden biz diye bahseden insanlar vardır. Öyle olmayayım. Yarın orada olacağım. Burada eksik kalanları oradan da tamamlayabiliriz. En son Enver'le, sevgili Enver Ayseverle yaptık bir yayın biliyorsunuz Halk TV'de. Onu izlediniz, dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Gerçekten çok mutluyum. Sağ olun geri dönüşleriniz için. Cüneyt Özdemir'le çalıştınız mı? Kişisel husumetiniz mi var? Evet, bizim tarlanın yanında tarlası vardı onun ailesinin. Bizim tarlanın çitlerini kırardı. Ya kardeşim ne husumetim olacak? Bir gözünü seveyim, bir aç bak ya. Google'la, mesela sadece Google'la benim çalıştığım yerlere bak. Cüneyt'in çalıştığı yerlere bak. Hiçbir şekilde beraber çalışmadık. Ama aynı ortamda çok çalıştık. Ben kendisine saygı duymuyorum. Hiç duymuyorum hem de. Yaptığı işi saygıdeğer bir iş olarak görmüyorum. Niye biliyor musun? Çok basit. Çünkü benim bakışımla gazeteci dediğin zamana, zemine göre konumlanmaz. Konumlanmaz kardeşim. Sen yaptığın işle varsın. Ne yapacağın, ne söyleyeceğin bellidir. İşinin tanımında var bu zaten. Kalanı yok. Boş ver bunları. O yüzden bunu sorup durmayın ya. Yayın açısından geldiğimiz yer burasıdır. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu hani o şey goy goy değil. Yayının sürekli izleyicileri biliyor ama. Herkes bilmek zorunda değil. Beni sizler var ettiniz, canlarım falan. Öyle bir durum burada hiç olmadı. Ben bir gazeteci olarak vardım, bir yayıncı olarak vardım. Ama burada yaptığım işin hiçbir özelliği, hiçbir getirisi olmaz sizinle beraber yapmazsak. Yani bunu izleyen olmazsa, dinleyen olmazsa hiçbir işe yaramaz. O yüzden beraber yapıyoruz biz bu yayını. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hakikaten çok kalpten teşekkür ediyorum hem de. Hadi başlayalım. Yollayın soruları gelsin. Saat 10.30'a kadar uçacağız. Tahmini uçuş süremiz. İneceğimiz meydanda şu anda şu dakika itibariyle aldığımız son duruma göre hava sıcaklığı falan gayet güzel. Ankara sıcak, ısındı iyice. Uçuşunuzda size ben eşlik edeceğim. Buyurun başlayalım. Misafirim vardı, kaç gündür izlememiştim. Özlemişim sesini, güzel öfkeni. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Dün yayının yapılacağını bilen insanların çok yolladığı bir şey var. Bir saniye durur musunuz? Şunu bir anlatayım. Gerçekten, çünkü bunu daha kaç kere anlatmak lazım bilmiyorum ama. Dün o kadar çok insandan böyle şey geldi ki, sana ekşi sözlükte nasıl gömmüşler gördün mü? Sana nasıl gömmüşler gördün mü? Bazıları sana nasıl gömdüm gördün mü diye yazmış. Ya kardeşim bak, bunun benim için hiçbir önemi yok. Niye biliyor musun? Anonim hesaplarla. Ya buna sen saygı duyuyor olabilirsin. Orada bir şeyler yazıyorsun. Orada bir şeyler anlatıyorsun. Birilerini övüyorsun, birilerini gömüyorsun. Ama bunların benim hayatımda bir yeri yok. Çok teşekkür ederim eleştirin içinde. Yani bakmadın mı, hala mı bakmadın? Sana nasıl gömdüm, hala bakmadın mı yazmış biri mesela. Bakmadım. Vallahi bakmadım. Benim hayatımda bir yeri yok çünkü onun. Vallahi gül yüzüm yok. Yani yaz, sen de öyle rahatlıyorsun demek ki. Tamam, sen de öyle devam et. Hiç sıkıntı yok. Vallahi sen rahat ol. Bir şey yazmış. Sizi ekşi sözlük çağırsa, soru cevap yapmaya çağırsa gider misiniz? Vallahi niye gitmeyeyim? Yani ben Enver'le o gün konuştuğumuz, katıldığımız, sağ olsun davet edip yaptığı programda da söyledim. Benim gittiğim bir yerde gittiğim yere takla atmak gibi bir özelliğim çok şükür olmadı. Hiçbir zaman olmadı yani. O gün o yayında da Halk TV'de de söyledim. Halk TV mesela burada yayında size de söylediğim için aynı rahatlıkla söylüyorum. 5 senedir bu yayını görmedi. 5 senedir bu yayını görmedi. O zaman yani ne yapayım, söylemeyeyim mi ben bunu? Her yer benim abi, ekşidekilerin çoğu Mars'ta yaşıyor sanki. Hepsi aydın, hepsi bilgili mübarek. Doğru, Google'la bağlayınca oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi hakkındaki düşünceleriniz. Ya bir kere Bellini'nin yaptığı, hani hatırlıyor musunuz? Burada daha önce konuşmuştuk da bunlarla, bu tablolarla ilgili bir iki sene kadar önce. Bu tablonun İstanbul'a dönmesi çok mutlu edici bir şey. Seveni de var, sevmeyeni de. Ya tabii tabii, sevsin de sevmesin de zaten. Ya şunu ne olur, şunu bir cümle araya gireyim. Herkesin sevdiği kadar yavşak bir adam olmayı hiç tercih etmezdim. Vallahi. İnanın bu kafanızdaki bütün sizin için önemli insanlar için geçerli olsun bence. Herkes için, mesela Atatürk için de. Herkesin sevdiği bir adam olmaması onun değerini çok daha net gösteriyor. Vallahi ben de herkesin benden hoşlanmasını hiç sevmezdim. Hiç istemezdim. Bu tablonun geri dönmesi bence çok mutlu edici bir şey. Ama bakın bunun, ya ben şöyle bakıyorum hayata. Siz de öyle baksanız hayatı daha kolay çözeceğiz gibi geliyor. Diyelim ki Mısra Öz'e ayrıca geleceğiz kardeşim. Onu ayrıca konuşacağız. Hiç yani Çorlu tren katliamını ayrıca konuşacağız. Dün sosyal medyada benim de ağlayarak paylaştığım o mesajı görmüş olmanız lazım. Bir anneye bunu yaşatanlar, onun hesabını vermeden, aynısını yaşarak falan demiyorum. Çünkü o işi öte dünyaya bırakmak olur. Hayır, burada. Bu yaptıklarının hesabını vermeden canlarını teslim etmesinler. Çok diliyorum bunu. Biz burada, yani şu yaptığımız işin içinde Hep şunu demiyor muyuz? Ya kardeşim, bunun bir de ters açısı var. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hala AKP'de. Mevlüt Uysal var. Ve Mevlüt Uysal bu parayı bastırıyor. İşte 700 küsur bin pound bastırıyor ve Berlin'in tablosunu alıyor. İçinizden kaç kişi alkışlardı? Bak, benim için ayrım burası. Kaçınız alkışlardınız? Bir grup derdi ki, bugün söyleyen kadar çok insan şunu yapar mıydı mesela? Bellini'nin İstanbul'a dönmesi çok mühim. Artık o bizim eserimiz falan. Der miydiniz? Doğru söyleyin. Ben de oradan bakıyorum. İstanbul'da insanlar pazarlardan saat 8'den sonra gidip yere dökülenleri topluyor hala. Bu kadar açın, bu kadar açın. Söylen alır mıydı sorusunu ayrıca tartışacağız. Zaten bunu oraya bağlayacağım. Bu kadar aç insanın yaşadığı, hayatın zor devam ettiği bir yerde o para başka bir yere harcanır mıydı? Alır mıydı sorusu buna bağlı işte. Böyle bir şey yapar mıydı? Hayatta yapmazdı. Bugün gazetelerin hiçbirinde, iktidar gazetelerinin hiçbirinde bakın bir tanesi dahil olmak üzere, hiçbirinde bu alım yok, biliyor musunuz? Niye? İşte o mantık tam da. Eğer AKP iktidarında olsa bu alınır mıydı? Vallahi alınmazdı. Çok net söylüyorum bunu. İki, bana kalsa keşke, bunu en son yaptığımız takımdan ayrı düz koçla da konuştuk. Sevgili Coşkun abi, Coşkun abi bu mevzuyu açtığı için konuştuk. Yani Rönesans döneminden bahsediyor insanlar. Rönesans döneminden. Ama Rönesans dönemini anlatırken siz Medici ailesini dışarıda bırakarak anlatamazsınız ki. Marifet iltifata tabidir. Size destek olanlar kimler? Keşke Türkiye'de böyle insanlar var. Zenginlerden bir tanesi o tabloyu alıp, o parayı verip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlasaydı, belediyenin binalarından birinin girişinde sergilenseydi. Olur muydu? Olmaz. Hiçbir iş adamı şu anda onu yapıp oraya veremez. Korkar iktidardan çünkü. Böyle baktığınız zaman mevzu düğüm oluyor gördüğünüz gibi. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir refleks göstermesi müthiş bir şey. Çünkü biz bunları unuttuk ya. Ya sanat diye bize sokuşturulanlara baksanıza. Bize sokuşturulanlara bakın. Sanatsa bu sanat işte. Tilla sanatın. O yüzden çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Ama keşke böyle olmasaydı dedim. Yani insanlar bunun üzerinden konuşmasa. Tabii şu gevşeklik de var. Yani onu konuşalım. Utanmadan, hiç utanmadan bir hırsız olan, diyor hani Bülent Arınç, Melih Gökçek için, Ankara'yı peşkeş çekti, FETÖ'cüdür diyor ya hani aynı zamanda da. Çıkıp utanmadan diyor ki 750 milyon dolar harcamadık Anka Park'a, 400 milyon dolar. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok ya. Adam 130 milyon dolara uzaya roket yolluyor. Uzaya roket yolluyor 130 milyon dolara. 130 milyon dolara. Biz 400 milyon doları dinozor şeylerine, maketlerine gömüyoruz ve utanmadan çıkıp adam bunu anlatıyor. Hiç utanmadan, zerre kadar yüzü kızarmadan. 8 tane suç duyurusunda bulundum Mansur Yavaş'la ilgili diyor mesela. Ya bulunmazsan ayıp, bulunmazsan ayıp. Dün izlediniz mi bilmiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma koptu. Ya ben hayatımda bu kadar utanmazlık, gerçekten her gün diyorum ki bu kadar olmaz. Oluyor ya, daha fazlası da oluyor. İnanın daha fazlası da oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekillerinden biri, Hakimler Savcılar Kurulu şu anki adı, eski adıyla HSYK'yı FETÖ'cülere teslim eden CHP'lidir dedi ya. Bak yemin ediyorum ya, yemin ediyorum. Ben bunu duydum bu kulaklarla. Utanma, arlanma, yüzü kızarma, böyle bir şey yok. 2010 referandumunu hatırlattı Engin Altay kendisine, 2010 referandumunu. Adamın umurunda değil. Dedi ki Seyfi Oktay zamanında alınan savcılardır onlar, yerleşenler. Ya insan biraz utanır ya. Çoluğundan çocuğundan utanır. Yok öyle bir şey yok. Şu anda daha çok bağıran, daha çok haklı gibi görünüyor. O yüzden ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hani burada insanlar şunu söylüyorlar ya zaman zaman. İşte sen anonim hesaplara karşısın. Neden karşısın? Bak bunun için karşıyım. Adınla, sanınla, fotoğrafınla, hayatınla karşılarına çıkıp aynı tondan bağırmadığın sürece bu utanmazlık bitmeyecek. Ya 2010 referandumunda 2010'dan bugüne kadar 5200 küsur savcı alınmış yargıya. Kim iktidardaydı kardeşim? Kim iktidardaydı? O yüzden geri aldım falan yok. Geri aldım yok kardeşim. Sen ne yapacağını, ne yaptığını söyleyeceksin. Hiç utanmadan söyleyeceksin. Çünkü o utanmıyor. Diyeceksin ki hadi lan oradan. İnsan biraz arlanır ya. Yüzü kızarır. Hafiften mi yüzü kızarır? Ne bileyim, bakışı biraz yere eğilir. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama böyle gidiyor işte. O yüzden biz sesimizi çıkartacağız kardeşim. Biz sesimizi çıkartacağız. Susmaca falan yok. Yok öyle ya ama. Biri demin, yani özetle tablonun gelmesine acayip sevindim. Sevinilmez mi ya? Düşünsenize Bellini'nin yaptığı ve o dönem için çok özel, çok önemli böyle bir tablo artık İstanbul'da. Muhteşem. Godezade İmamoğlu belgesinde Akif Bekir garabetinin nedeni hakkında fikriniz var mı? Yok. Halk TV'de de söyledim işte ben. Niye yaparsın ki böyle bir şey? Ben bilmiyorum bunun yanıtını. Ama bakın benim gazeteci arkadaşlarımın çoğu söylemeyecek bunu. İnanın. Hem de sizin sureti aktan gördükleriniz de söylemeyecek. O belgeselin içinde yer alıp konuşanlar da bir dakika ya kardeşim beni bu adamla nasıl yan yana getirdiniz demeyecek. Demeyecek. Niye biliyor musun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkimiz bozulur. Aman işte izleyenler yanlış anlar. Halk TV kitlesi benden hoşlanmaz. Cumhuriyet okurları beni sevmez falan. Ya insan ol kardeşim ya. İnsan ol. Ya eğer böyle sadece sevilmek için bu işi yapıyorsan yanlış meslektesin. Vallahi bak sadece sevilmek için gazetecilik yapılmaz. Eğer böyle bir isteğin varsa çikolata yap mesela. Vallahi herkes seni sever o zaman. Ucuza sat. Sevilirsin ama gazetecilik öyle bir şey değil. Bence değil. Dün Bülent Arınç'ın katıldığı programı izlediniz mi? Demin buradan da biri söyledi. İzlemedim. Ama gece öyle bir bombardıman oldu ki. Ya ben daha önce söyledim bunu size bu yayınlarda. Bir kez daha söyleyeyim, tekrarlayayım. Bence hiçbir sakıncası yok çünkü. Ben Bülent Arınç'a saygı falan duymuyorum. Hiç duymuyorum hem de. Kendisini çok iyi tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Bakın iddialı söylüyorum. Çok iyi tanıyan, siyasetini, çizgisini, yaptıklarını çok iyi tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Dün gece bir izleyici mail atmış. Gece saat 2:30 falan hem de. Bakayım tam saatine. 3:27 de atmış. Bülent Arınç'ın yayınından üşenmemiş, parçalar toplamış. Onları yazmış ve anlatmış. Demiş ki artık üzerinde konuşulmaya değer bulmadığınızı söylemiştiniz. Ama bu söyledikleri aynı zamanda bizim tarihimiz değil mi abi? Zaten bunun için söylüyorum işte. Bu bizim tarihimiz. Biz bunları yaşadık. Arınç'ın anlattıklarını yaşadık. İçinde bir yer. Hakikaten şurama oturdu. Bak çok açık söylüyorum bunu. Şurama oturdu ama. Çünkü demin konuştuk yani YSYK ile ilgili şu yüzsüzlük bölümünü. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğünün ne olduğunu. Hayır hayır FETÖ'cü bölümünden değil. Hepimiz suçluyuz. Tam tersine orada ciddi itiraf var aslında. Hepimiz derken kastettiği mesela önceden yaptığı gibi bazılarının bazı utanmazların yaptığı gibi toplumun tamamını söylemiyor. Biz diyor biz. O kadroyu söylüyor. Bu bir itiraf. Ama bana en çok dokunan yeri neresi biliyor musunuz? Damadı ile ilgili bir soru soruyor karşısındaki hanımefendi. Unuttum ismini. Damadınız diyor. Eğer sizin damadınız olmasa yine de FETÖ'den beraat eder miydi? %100 ederdi diyor. Gerekçeni söylüyor biliyor musunuz? Çünkü diyor kendisiyle ilgili delil olarak ortaya getirilenlerin tamamı gizli tanık ifadeleriydi diyor. Gizli tanık. Ya hakikaten şuram ezildi, çok ciddi söylüyorum. Buram ezildi. Niye biliyor musunuz? Bakın Bülent Arınç'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Sayın Arınç 2002 yılı 3 Kasım seçimlerinde meclise girip Jülide Ateş 2002 seçimlerinde meclise girip 2015 yılı Kasım'ına kadar milletvekilliği yapmış bir insandır. Ama öncesi de vardır. Yani Refah Partisi dönemi de vardır. AKP döneminde 2002'den 2015'e kadar 13 yıl boyunca. Sadece bu kadar mı? Hayır. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, 2009 yılında kurulan hükümette Başbakan yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 2015 yılına kadar, 2015 seçimlerinde yani milletvekili olmadığı döneme kadar 6 yıl boyunca başbakan yardımcılığı yapmış bir insandır. Bunun için de 2011'den sonra kurulan kabinede hükümet sözcülüğü yapmış bir insandır. Ya bu insan çıkıp diyor ki ifadelerin tamamı gizli tanıklı. Sadece şu anda konuşurken aklıma geldiği için söylüyorum. Hani tarihi tekrarladık ya, çok yakındır çünkü. Temmuz'un, biriniz bakar mısınız ya? Biriniz bakar mısınız? Temmuz'un ilk haftası olması lazım. 2009 yılı Temmuz'un ilk haftası olması lazım. Çünkü benim NTV'den atıldığım dönemdi. Dursun Çiçek tutuklandı. Albay Dursun Çiçek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Daha sonra sevgili İlhan Taşçı'nın kulakları çınlasın. Onun yazdığı o gizli tanık kitabında da var ya, gizli tanığı bir yerde ortaya çıkartmak zorunda kalıyorlar. Biz diyor kışın onunla tanıştık diyor. Ne renk giyiyordu? Beyaz. Hadi lan diyor, kışın ben siyah giyiyordum. Siyah da olabilir, beyaz da olabilir. Sayın Arınç, bakın tarihleri vererek söylüyorum. Sayın Dursun Çiçek tutuklandığında siz kütüphane kolu başkanı mıydınız? Ne iş yapardınız? Çok özür diliyorum ama. Bakın çok akıllı bir adam. Çok akıllı bir adam. Bakın oldu mu? Haziran 2009. Hayır, Temmuz olması lazım. Temmuz, yani çok eminim Temmuz'un ilk haftası olması lazım. Siz kütüphane kolu başkanı mıydınız? Ne iş yapıyordunuz? 1 Temmuz, doğru. O kadar akıllı bir adam ki. Bakın şundan bahsediyor. Diyor ki ben katıldığım hiçbir MGK'da, FETÖ'nün bu tarz operasyonlarına karşılık bilgilendirilmedik. Ne? Bu ne demek biliyor musunuz? 2004 MGK'sı FETÖ'nün açık bir tehdit olarak konuşuldu. Diyor ki Bülent Arınç, ben yoktum ki. Halize Thomas. Yani bana arkadaş arasında Thomas diyorlar. Ben yoktum. O kadar akıllı ki. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Çok yakın bir gelecekte. Yazın bunu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldiğindeki gelecek. Gelecek. Sayın Arınç'ın ne tarafta olduğunu göreceksiniz. Bu onu gösteriyor. Ben diyor Türkiye bağırsaklarını temizledi derken bunları ben söylemedim ki sadece diyor. Sayın Binali Yıldırım da söyledi. Sayın Erdoğan da söyledi diyor. Allah Allah. Allah Allah. Ama en çok, içime en çok oturan cümle o. Saygı duymamakta çok haklı olduğumu bir kez daha gördüm. Sayın Arınç çok iyi Türkçe konuşur. Çok güzel cümle kurar. Derdini çok güzel anlatır. Çok güzel lafı boğuntuya getirir. Çok güzel. Dün tamamen bunu yapmış. Kusura bakmasın ama yani karşısındaki hanımefendi gazeteci olmadığı için en son bir işte o arkadaş bir video yollamış. Son bölümde Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bir trafik kazasında kaybettiği evladını hatırlatarak. Yani çok net bir şekilde. Çok net bir şekilde. Hatta bir bölüm yollamış. Ya ben bir televizyoncuyum. Ben utandım. Gerçekten utandım. Diyor ki siz açmasaydınız bu konuyu ben gündeme getirmeyecektim. Sorumuz gelsin. Gündeme getirmeyecektin. Soruyu şimdi mi hazırladın? Karşısındaki hanımefendi de gazeteci olmadığı için o işin o bölümünü ittirmiyor. Halbuki orada sorulacak soru, demin sorduğum soru olmalıydı bana kalırsa. Siz mesela sadece ya bir örnek olarak söylüyorum. Dursun Çiçek tutuklandığında gizli tanıdık ifadeleriyle gizli tanıdık ve o tanıdıkları bazıları daha iyi tanıyor. Siz kütüphane kolu başkanı mıydınız? Ne yapıyordunuz? Benim katıldığım hiçbir MGK'da bu söylenmedi. Bak böyle dediğin zaman ne oluyor biliyor musun? 2015 Kasım'ında yeni seçimle birlikte dışarıda kalıyorsun zaten. Sen 2015'ten sonundan itibaren 2016-15 Temmuz'una giden sürede ve 2004 MGK'sında dışarıdasın. Diyorum ya, Hazreti Thomas. Benle alakası yok. Hiç ben yoktum. Dursun Çiçek 1 Temmuz 2009. Yani işte öyle. Neyse sorun değil. Bence üzerinde çok konuşmaya da gerek yok ya. Vallahi. Ama dün sözleri okuyunca, dikkatli okuyunca, o videoları izleyince falan çok net gördüm ki ya Bülent Arınç kendini dışarı çekmiş zaten. Daha doğrusu şu, belli bir süre ortaklığın devam etmesi gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği falan filan, bundan kaçınılmaz o. Ama ortak bir hareket. Gerçi şu da var tabii. Yani siyasal İslamcılar gerektiği zaman Voltron'u oluştururlar mı? Sen ne diyorsun ya? 30 saniye sürmez. Buyurun devam. Ama bir kez daha söyleyeyim, ben kendisine saygı falan duymuyorum. Hiç. Gerçekten saygı duymuyorum. Hele dün söylediğinden sonra var ya. Geç. Geç geç bunları. Bunun bir önemi yok. Kandırıldık söylemini kimse kabul etmez aklı başında olan, demiş Mehmet Fatih Çam. Doğru. Kadınları çok güzel aşağılar, en iyi bildiğidir bence. Kaliforniyalı anne Deniz Rumuzlu izleyici yazmış. Yani aman bilmiyor musunuz ya? O dönemde aşçı kepçesiyle düzenlenecek hunhar bir suikastten kurtulmuştu. E doğru. Enver Aysever programına Veys Ateş konuk etmişti. İzlediniz mi? Yayını izledim. Yani bir bölümünü izleyebildim. Sonrasında çünkü benim hazırlanmam gerekiyordu kendi bölümüm için. Şaşırtıcı değil. Ben Veys'i tanırım, Veys Ateş'i. İstanbul'dan Ankara'ya geldiği zamandan beri tanırım. Yaptığı gazeteciliği bilirim. Ama orada onun söylediği şey diğerlerinden çok farklı değil ya. Bakın hep gelip aynı yere yanılıyor. Açık yüreklilikle söylüyor. Yani onlar diyor duruyor. O tweetler kaldırmadım. Çünkü diyor onlar birer ibret vesikası. Kim için? Mesela Wilson attığı tweet demek ki Bülent Arınç için ibret vesikası falan değil. AKP Grup Başkan Vekili adını unuttum. Dün HSYK'ya siz yerleştirdiniz diye utanmadan söyleyen kişi için değil demek ki. Herkes olmuyor. Hiçbir fikrim yok yani. Devam edelim. Başka. Ziya Akbaş demiş ki masaya hesap geldiğinde tuvalete koşmak olmaz. O hesap da Thomas usulü ödenecek. Yusuf Bey, eleştiri yapmanın bir adabı olmalı mı? Size gelen eleştiriye bizim yanıt vermemiz müritlik. Müritlik mi? Aşk olsun. Ya burada bu işi yapma gerekçemiz bu ya. Ne demek müritlik? Eleştiri. Valla herkes kendiyle sorumlu. Kendiyle mesul. Eleştiri yapmak karşısında siz nasıl tavır sergiliyorsunuz bilmiyorum. Ama burada öyle bir şey olmaz ki. Olamaz ki. Biz yani gelen mesajların en az %40'ı sana şurada katılmıyorum ama diye başlıyor. Bence hiçbir sıkıntı yok. Bak ne güzel söylemiş. Herkes bir upak. Kimse FETÖ'cü METÖ'cü değil. Vallahi kendimden şüphe edeceğim. Ben çok ettim ya. Ben çok ettim. Ha, dün Özlem Zengin'le ilgili sabah yayın için çok teşekkür ediyorum. Bir acayip bir durum oldu yalnız dün. Yayının başlığı çok tutuldu. Sosyal medyada çok konuşuldu. Çok anlatıldı. Medyaskop'tan da paylaşıldığı için. Hatta bir yerde Ruşen beni etiketlemeyi unutmuş galiba. Biri de öyle bir şey yollamış. Ruşen'in yayını zannetmişler falan. Ama zaman zaman başlıklar, evet özellikle öyle seçiyorum zaten. Yayının önüne bile geçiyor. Ama dün konuştuğumuz şey bugünün gündemi oldu. Çok normal. Özlem Zengin tam da beklediğimiz gibi. Ben biraz daha geç bekliyordum ama erken dökülmüşler. Dün akşam televizyona çıkmış. Aslında ne demek istedi diye. Öyle demek istemedi daire başkanlığı var ya. Onlar. Yayın almışlar. Öyle demek istemedi. Acaba ne demek istedi? Az sonra. Yani ne diyeceksin kardeşim ya. Yine gelen maillerin pek çoğunda diyor ki orada kastettiği mütedeyyin gelenekten gelip mesela başörtüsüyle sosyal hayata katılmak isteyen insanlar. Allah Allah. O zaman bir dakika, sen yine yalan söylüyorsun. Yine yalan söylüyorsun. Geleneği inkar ediyorsun. Refah Partisi döneminde yapılan, Milli Selamet Partisi döneminde yapılan eylemler, gösteriler, bunların hepsini red mi ediyorsun? Seninle mi başladı bunlar? Ya bunların tamamı hikaye, tırışka kardeşim. Hepsi hikaye bunlar. Biz var gelmeden kadın yoktu da bilmem ne yoktu da. Evet ya, kadın yoktu, biz erkekler kendi aramızda sporla çoğalıyorduk. Valla. Ondan sonra dedi ki beni anlamamış. Ya bir kere şu yani hal mafyası tavrından kurtulması gerekiyor insanların. Konuşma tarzını gördünüz mü Özlem Hanım? Ya ayıptır ya. Ayıptır kardeşim. Yani Sayın Arınç o mecliste olsa şunu der miydi? Bir kadın olarak sana söylüyorum, sus demeniz lazımdı. Ama sizin gücünüz Aylin Nazlı Akay'a yetiyor. Başkasına söyleyemiyorsunuz. İşte bu yüzden saygı duymuyorum diyorum ya. Hiçbir şey yoktu ya. Bak Mehveş Asrak demiş ki kadın yoktu, ambulans yoktu, oho ya biz yoktuk biz. AKP geldi dedi ki ulan partiyi kurduk. Evet insan lazım. Nasıl insan lazım? Ya hem seçmen olacak hem de karşımızda birileri olsun ki eğlencesi olsun. Evet insan yapalım biz. Onların sayesinde varız bugün varsa. Aşk olsun. Murat Bozkurt şahsımın kaburga kemiğinden yaratıldı demeye getiriyor. Vallahi o kaburgadan olmayı tercih etmezdim söyleyeyim. Neyse işte dün o görüldü. Öyle demek istemedi daire başkanlığı. Hemen açıklama yapmış. Akşam yayını almışlar. Geç. Bak Bayram Polat eşime Osman diyordum 2002'ye kadar diyor. Sonra bir ismi oldu kadının ya. Doğru. Bir tane Sinan bir tane demiş ki reis geldi sancağı dikti öncesinde çorak arazi. Ben diyorum ya bak ben mesela maddi durumu çok iyi olmayan bir aileydik. Biz birer yaprak alabiliyorduk. Sadece ön tarafı kapatıyorduk incir yaprağı. Ama hiç sekmeden direğin etrafında o ateş çevresindeki dansa katılıyorduk yani. Sonra işte AKP geldi falan. Yani çok ilerledik ya. Çok bildiğin gibi değil. Buyurun. Kaan Kayahan, AKP'nin kadına dair çabası sadece dünyanın tamamından haberdar olan yeni neslin kadınlarını dini geleneği falan kullanarak sınırlayıp eve tıkma çabasından ibarettir. Yani böyle bir istek olduğu mümkün de bu kadar mı? Kadın yoktu derlerse evrim teorisine giderler. O da sıkıntı ha vallahi billah. Çok. Düşünsene iki ucu şeyli değnek. Hal mafyası tarzı vasatlığın iktidarı tansiyonunuzu yükseltmiyor mu? Son dönemde gelen en çok eleştiri bu. Çok öfkelisin. Bakın bir saniye yazmayın. Ben öfkeli değilim. Ben şunu ısrarla söylüyorum size. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama artık biraz sinirinizi gösterme zamanı gelmedi mi sizce? Ya tatlı su balığı yaşayarak nereye kadar gideceksiniz? Ha? Yani ağzınızdan çıkan lafın bir ağırlığının olması gerekmiyor mu sizce de? Öfke. Niye öfke? Ya siz o kadar alışmışsınız ki herkes böyle birbirlerini pavuklara sarıp sarmalamaya. Niye bazılarıyla iş arkadaşıyız, bazılarıyla geçmişten gelen hukukumuz var. Aman öbüründen iş alabilirim. Öbürü beni belediye etkinliğine davet eder falan. Ya bunlar benim umurumda değil kardeşim. Bizim bir tane ülkemiz var. Bir vatanımız var ya. İşine geldiği zaman da söylüyor. Tek bayrak, tek vatan falan. Bir tane vatanımız var kardeşim bizim. Onu yöneten insanları gördüğün zaman ben ağzımı açmak zorunluluğunu hissediyorum. Bunu birileri öfke olarak değerlendiriyor. Yapabileceğim bir şey yok. Bu ama. Yani siz Türkiye'nin yaşadıklarının içinde gerçekten sinirlenmiyor musunuz? Ben sinirleniyorum. Çok. Dün Çorlu tren katliamının 5. duruşması yapıldı. Yani bu cümleyi bitirebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü dün yani onu yazıp sosyal medyada paylaşana kadar gözüm kan çanağı oldu. Bir anne, Mısra Sel, babası, bir dede, kaybettiği torunu, kaybettiği damadının arkasından hukuk kovalıyor bu insanlar. Ve bu insanlar dün koskoca bir duruşma boyunca yağmur geyiği dinlemek zorunda kaldılar. Yağmurlu muydu? Çok yağmurluydu. Ne kadar mesela? Göz gözü görmüyordu. Nasıl ya? Çok mu yağıyordu? Bildiğin gibi değil hocam. Bu geyiği. Niye? Niye? O menfezin altı boşalmış menfezin sorumlusu kim? Yok değil mi kimse? Sinyalizasyon sistemi kurulmadan o trenleri çıkartanlar kim? Bunların üzerini kapatmak için yapamayacağı, beceremeyeceği için utanmadan sosyal medyadan o kadıncağızı bloklayan kim Ulaştırma Bakanı? Kim? Devlet Demiryolları'nın genel müdürü kim? Şimdi ben size soruyorum. Dünyada hiç kimse için dilemeyeceğiniz acıların en büyüğünü, en ağırını yaşamış bir kadın, bir anne olarak ona bunları yaşatanlar için öfkelenmek hak değil midir? Bakın ben bu hakkı kendimde görüyorum. Mısra Hanım'ı tartışmıyorum bile. Tartışmıyorum. Orada polis kamerasına baka baka biliyorum polissin çek Allah belanızı versin hepinizin derken haksız mı bu kadın? Bence değil, kusura bakmasın kimse. Hiç kusura bakmasın. Bunu söylediğin zaman bir tanesi diyor ki, çıkıp en az bir kişi diyor ki, çok öfkelisin. Öfkeliyim. Keşke biraz sen de öfkelensen be Gülüzüm. Valla keşke 2 dakika insan olsan, korkmasan kıçından ve sen de bir parça öfkelensen, bir parça derdini anlatsan, ben bunu kabul etmiyorum desen, diyebilsen. Ama serde çok şey var değil mi? Devlet memuriyeti var, akademisyenim, ben akademideyim, ben işte şuyum, ben buyum, benim sosyal çevrem böyle, öbür tarafım şöyle değil mi? Sonra çok öfkelisin. Vallahi ben öfkeliyim ve rahatsız değilim. Hakikaten hiç rahatsız değilim bundan. O öfke yapmacık bir öfke değil çünkü. Dur şimdi konuşmanın şurasında gerileyim, öbür taraftan bir parça yumuşatırım. Hiç böyle bir telaşım yok, emin ol. Vallahi hiç yok, hiç olmayacak yani. Ne görüyorsan buradaki gerçek. Ama o kadının söylediklerini, Mısra Selin söylediklerini, eğer gözlerin yaşarmadan dinliyorsan, gözlerin yaşarmadan dinleyebiliyorsan bence insanlığını sorgula. Daha ne desin kadın ya? Benim evladım öldü diye bağırıyor. Hayatınızda daha ağır bir uzun hikaye duydunuz mu? İçinde neler var onun? Ve kendisiyle dalga geçiliyor. 5. duruşma dünkü. 5. duruşma. Ortada makasçı var. Bilmem kim var. Bu kadar. Peki bunu yapanlar? Pamukova'da yaşandı aynı şey daha öncesinde. Hızlandırılmış tren diye bir şey duyduk biz ya. Hızlandırılmış tren. Hayatınızda daha aptalca bir laf duydunuz mu? Pamukova'da tren faciası yaşandı. Hızlandırılmış tren. O hızlandırılmış tren döneminde Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi daha sonra başbakanlık yaptı. Adı Binali Yıldırım. Ya treni hızlandırıyorsun. Eyvallah. Ray? Aynı ray. Sonra virajı alamadı, devrildi tren. Devrilir tabii. O raylar onun üzerinde o süratle gitsin diye yapılmıyor ki. Bunun hesabı soruldu mu? Hayır. Hayır. Birileri istiyor çünkü. Birileri istiyor. Yapın. Yapın kardeşim. Ben istiyorum oldu. İşte bunun adı demokrasi değil. Buna demokrasi diyemezsiniz. Bunun adı sultanlık, padişahlık, ne derseniz deyin. Ama demokrasi değil. Biri istedi diye Türkiye'de bilim, sanat, felsefe, teknik hepsi boşlanıyor. İstedi. Reis istiyor. Reis istiyor vallahi yani. Ben öyle gördüm. Konyalı var mı içinizde? Şu anda Konya'da olan. Teyide muhtaç bir bilgi çünkü tam tarihini hatırlamıyorum. 2008 ya da 2008 Şebi Aruzu olması lazım. 2008 Şebi Aruzu. Şu andaki Mevlana Kültür Merkezi, yenisi, etrafında hani o döner tribünün olduğu yer. Onun açılış töreni, orada Şebi Aruzu törenlerine, bir dakika dur, hayır olamaz. Çünkü ya olabilir, iki partili olmayabilir. Deniz Baykal'la beraber, Deniz Baykal da oradaydı. O kültür merkezi yapılıyor ve daha çatısı kapatılmamış durumda. Denildi ki Şebi Aruzu orada yapılacak. Daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Biz NTV'de kıdemli muhabirlerin tamamı hepimize iller paylaştırılırdı. Seçim dönemlerinde o illerden sorumlu olurduk. Konya sürekli niyeyse bana zimmetlenmiş gibiydi. Ben 6 yıl boyunca, 7 yıl boyunca hep Konya'daki seçimlerden sorumlu oldum. Konya'ya git, dosya hazırla, onunla konuş, bununla görüş falan filan. Ben de oranın yapımına tam da ondan böyle... Bu haberler çıkmadan herhalde bir 2-3 hafta kadar önce Konya'daydım. Ya çatısını kapatıyorlar adamlar. Gördüm. Yetişme şansı yok. NTV'de muhabirim ben de o zaman. Hatta haberini yaptım Konya'daki yerel muhabir arkadaşımla. Unuttum adını, kusura bakmasın, ne olur. Onunla haber yaptık da yetişir mi yetişmez mi falan diye. Sonra denildik ki yapılacak. Biz bir gün önce gittik. Orayı gezdik. Yani kapanmış çatı. Tamam, kubbesi falan kapalı her şey. Ama işin şöyle bir tuhaf tarafı var. Kar başladı. Kar yağıyor. Acayip kar yağıyor hem de. Yani çatıyı kapatmış, tamam. İçeri girdik. Fena değil içerisi. Şimdi semazenler dönmeye başlayacak. Artık böyle şey başlıyor tören. Biz aşağı indik tribünlerin altına. Kameraman kardeşim sevgili Sinan, kulakları çınlasın. Bir anda böyle yere uzandı elindeki kamerayla, NTV'nin kameramanı Sinan Demirkaya. Eliyle bana işaret etti, gel gel diye. Ben de yanına gittim. Ne oldu dedim. Semazenlerin ayaklarına yukarıdan şey düşüyor, su düşüyor dedi. Nasıl su düşüyor dedim ya. Ya içeride bakın Tayyip Erdoğan var, Deniz Baykal var, Bülent Arınç var. Bütün ağırları siyasetin. Ama daha önemlisi o tören yetiştirilmeye çalışıldı. Ve o insanlar, biz bunun görüntüsünü çektik biliyor musunuz? O insanlar o suyun üzerinde sema gösterisi yaptılar. Niye? Bir kişi istedi diye sadece. Açılacak. Bitti. Açın. Açtılar. Bu küçücük bir örnek. Bunu istediğiniz kadar büyütün. Çocukların üniversite sınavına sokulmasına getirin isterseniz. Girecekler. Niye? Çünkü çocuklar sınava girerse, yani öbür türlü daha bir ay var buna. Ama çocuklar sınava girerse insanlar tatile gidebilir. Yani turizm canlanır. Ha, turizm canlansın diye ölebiliriz yani. Yani. O zaman bir dakika ya, CNN Türk'ten o efsane ablayı niye attınız? Hani termik santral bacalarına filtre takılmasıyla ilgili olarak şey demişti ya, siz de biraz ölün be. Yuh artık. Yani ekonomik faaliyeti de düşünün. Niye attınız ki? Aynı şeyi yapıyorsunuz. Çocuklar sınava girecek. Dün gelen maillerden bir tanesi. Gireceğim okula baktım diyor. Bir dakika bulalım. Bulmam lazım bunu. Ben dün okula gittim diyor. Sınava gireceğim yere bakmaya. Hani hep biz öyle gördük. Öyle anlattı insanlar bize. Ben de dedim ki Anıl. İsminin sonunu, yani tüm neyse bende duruyor. Anıl ve Zeynep diyeyim. Öyle ikisi de yazmışlar. Biz sınava gireceğimiz yere bakmaya gittik. Gördüğümüz yer diyor, 15 yetişkini sığdıracakları bir yer. Bizim orada yan yana durma şansımız bile yok. Ama sınava gireceğiz orada diyor. Ne için yapıyor bu çocuklar bunu? Hadi soralım. Niye giriyorlar bu sınava? Geleceklerini belirlemek için. Yo. Milli Eğitim Bakanı ne dedi? Sınava girmek mecburi değil. Doğru mu? O zaman yani sırf kıllık olsun diye bir sınava giriyor olabilirler. Bence. Yani AKP'yi zorda bırakmak için. Bence öyle yapıyorlar. O zaman diyorum CNN Türk'teki ablayı niye attınız ya? Vallahi niye attınız o kadını? Söylediğiyle sizin yaptığınız arasında bir fark yok ki. Aynı şeyi yapıyorsunuz. Ve burada anlattığı okul var ya, benim yaşadığım yere kuş uçuşu 400 metre. Burnunun dibi Ankara'nın göbeği. Hani nispeten şartları iyi bir devlet okulu. 15 kişi biz içeride olacağız diyor. Hayır, mecbur olmayan bir önceki dil LGS, hayır öyle bir şey demedi Milli Eğitim Bakanı. O sınavlar mecburi değil dedi. Sadece LGS için söylemedi bunu. Buyurun devam edelim. Başka. Buradan bir yandan da Twitter üzerinden de bakayım. İnsanlar genelde Mısra Sel üzerinden anlatmışlar sıkıntılarını. Devam. Buyurun. Hayır, Anıttepe Lisesi değil. Benim yaşadığım yer. Orası doğduğum yer benim. Benim okulum o. Anıttepe Lisesi. Övünmek gibi olmasın. Hep söylediğim şey. Ben Anıttepe'liyim. Buyurun. Diğer sorulara bakalım. Adalet olmayan bir toplumda hiçbir şey düzelmez demiş Alev Hanım. Doğru. Doğru. Yani düzelmeyeceği o kadar belli ki. O kadar belli ki adalet olmadığı için. O zaman adaletin tesisi için uğraşacağız. Başka çaremiz yok. Turizm bakanımız bir turizmci olduğu için gençler organize olmuşlar. Onun turizm firmasını kötüleyen postun karşılığını bir takım yorumlar yapıp internette paylaşıyorlar. Tatile gidecek misiniz? Tatile gidecek miyim bilmiyorum ama yayın tatile girecek mi? Evet. Ne zaman? Şimdi bu önemli bir bölüm. Bir saniye yazmayın. Her sene normalde Temmuz ayının ilk haftasında bu yayın 2 hafta bazen 3 hafta tatile giriyordu. Bu sene de gireceğiz. Temmuz'un ilk haftası olmaz muhtemelen. İkinci haftasında olacak gibi. Yorgunluk artık tamam. Bir ara vermek gerekiyor. Ama bakın önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa bir şeye başlayacağız. Yani önümüzdeki haftayı geçerse biraz daha ertelemek mümkün olabilir. Klasikler üzerine bir çalışma yapacağız. Burada duyurdum ya size. Onunla ilgili çok ciddi bir ilerleme var. Onu da paylaşayım. Neredeyse artık hazır gibi durum. Şimdi benim uzun süredir kafamda olan bir şey var. Klasik kitaplar üzerinden burada tanıtımlar yapmak, klasikleri okumak bize ne kazandırır? Bunun içinde hayatı nasıl görürüz? Ama sadece bahsettiğim hani bütün dünyanın tanıdığı klasikler değil. Bizim kendi klasiklerimiz de var. Yani içinde Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın da olduğu, Recaizade Mahmut Ekrem'in de olduğu. Mesela Araba Sevdası üzerinden yenileşmeyi konuşacağımız bir düzen. Bütün bunları geçen hafta içinde bununla ilgili görüşmeleri ben yaptım. Çok da mutlu olarak duyurabilirim artık. Can yayınlarıyla çalışacağız. Sevgili Can Öz bu konuda desteğini vereceğini söyledi. O hazır. Can yayınlarının genel yayın yönetmeni sevgili Ali Granit, onunla da konuştuk. Kitap tedariki tamam. Onların haberi yok ama benim onlara hazırladığım başka bir tezgah var. Sadece bu değil tabii. Çünkü o okuduğumuz kitaplardan biz armağan da edeceğiz burada. İnsanlara yollayacağız, göreceğiz. Onu bir şekilde çözeriz. Yayının buna sponsor olmak isteyen insanlar var. Daha duyurduğum andan itibaren. Ya tamam, ben de mesela senin okuduğun kitaplardan 3 tane ben de birilerine yollayayım diye. Onları da yapacağız hepsini. Bunların başlayacağı zaman var. Muhtemelen işte yani bir hafta 10 gün içinde başlayacağız bu hikayeyi. Ama burada mesela Mobildik okursanız hayatınıza ne katar mesela? Melville sizin için ne anlam taşımalı? Ya da Dostoyevski okuduğunuz zaman hayatınız nasıl değişir? Suç ve Ceza size ne anlatır? Ya da Tolstoy okuduğunuz zaman sadece Rus tarihimi öğrenirsiniz. Bütün bunları konuşacağız. Hatta kafamda şöyle bir şey de var. Şiir kitapları da olacak tabii ki. Ama kafamda şöyle bir şey de var. Belki haftanın bir günü dinlenme fırsatı olur. Belki sadece cuma günleri bunu yapabiliriz. Bir ihtimal. Bakalım. Ben hazırlıkları bir tamamlayayım da. Tabii. Zaten göreceksiniz burada. Ben pazartesi günü arkaya kitabı koyuyorum ya. Orada o haftanın kitabını göreceksiniz. Biz bunu konuşacağız diye. O arada siz de okuyabilirsiniz. Duyurusu da yapılacak zaten. Bir hafta sonra kitabı da hazırlayacağım. Onun da ne olduğunu anlatırım size, gösteririm. Hepsi burada olacak. Beraber yapacağız yani. Beraber yapacağız yine bu hikayeyi. Yardımımız olacak. Çünkü hem Can'la konuşurken hem Ali'yle konuşurken ikisi de bu konuda çok heyecanlandılar. Gerekçesi de şu: ya bizim de yapmaya çalıştığımız bir şey bu diye söylediler. Biz de klasikleri basıyoruz. Bakın, haklarını teslim edeyim. Sadece Can Yayınları değil, İş Bankası, Yapı Kredi, İletişim. Müthiş ama müthiş klasik serileri çıkardı. Müthiş. Herkes çalışıyor bir yandan. Çok acayip şeyler yapıyorlar. Burada ben mesela izleyicilerden gelen maillerden bir iki tanesinden bahsettim. Ya ikisi de çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ben hep söylüyorum ya, ben çok gurur duyuyorum izleyicimle. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü ben bunu söylediğim zaman izleyicilerden o kadar çok şöyle mail aldım ki, bir dakika, bunu böyle konuşamayız kuru kuruya. Çevirisini de konuşalım. Çevirisini de, her çeviri tutmaz. Ben bunu mesela Can'a anlattım da Can Öze gerçekten mi dedi. Vallahi dedim böyle. Yani bu izleyici böyle bir şey istiyor. Çevirisini de konuşalım. Her çeviriyle doğru düzgün olmaz. Klasik olması yetmiyor çünkü. Buna başlayacağız. Tatil biraz onunla alakalı. Ama benim kafamdaki, eğer bir aksilik olmazsa Temmuz'un ilk haftasından sonra, kaçı oluyor artık bilmiyorum ama yani durun şuradan hemen bakarak söyleyeyim size. Temmuz'un ilk haftasından sonra, yani muhtemelen ayın 10'u gibi, 10 Temmuz'a doğru kafamdaki bir ara verebiliriz. Ara çok uzun olmayacak. Yani herhalde 2 haftalık falan bir süre olur. O süre içinde de başlayacağız. Bakalım gittiğimiz yeri göreceğiz. Nasıl yürüyeceğiz, ne yapacağız? Hepsini burada beraber paylaşarak yapacağız. Ama şu hikaye, anlattığım mevzu budur. Klasik hikayesi. Bize ne katar? Ne olacak? Can yayınlarından yayınlanmamış klasikleri konuşmayacak mısınız? Bir başlayalım. Elimizdekileri bir götürelim. O arada zaten sizlerden de talep gelecek. Sizler de yönlendireceksiniz. Bakarız. Sadece oradan olacak diye değil. Ama bu yayına sağ olsun sevgili Can yayınları. Yani Can da Ali de o kadar içten tabii ki varız biz dediler ki. Onlar başlayacağız. Onlarla başlayacağız. Bu çeviri işine çok özen gösterdiklerini biliyorum. Bayram Bey de yazmış şimdi YouTube'dan. Gerçekten çok özen gösteriyorlar. Bakalım oradan bir başlayalım, yürüyelim ama sizin de önerileriniz olacak tabii ki. Onlar üzerine de konuşacağız. Evet, bu hikayeyi de anlattık. Bakalım Ömür'den bir bakaçan, İş Bankası yayınlarında Birol Bayram şahane işler yapıyor. Doğru, burada zaten tanıttık ya İş Bankası yayınlarının, iş kültür yayınlarının çok acayip kitaplarını tanıttım burada. Çok çok iyi işler yapıyorlar ya. Çok iyi işler yapıyorlar. Gerçekten ekibin bir kısmını da tanıyorum ben. Hem bu işle ilgilenen sevgili Suat Bey, hem işte Gül Hanım. O kadar güzel işler yapıyorlar ki. Doğru. Bir günde bir kitap değil, haftada bir kitap. Yapmayın gözünü seveyim. O zaman ne farkım kalır? Bilmem ne bana kitap yollamış, imzalamıştı hem de. Adı neydi lan bunun adı falan diye söyleyenlerden. Olur mu öyle şey ya? Burada hiçbir şekilde şu arkada gördüğünüz kitaplar var ya, hiçbiri okunmadan size tek cümle kurmadım. Bak çok ciddi söylüyorum. Bütün samimiyetimle temin ediyorum size. Hiçbiri öyle bir şey olmadı yani. Bana kitap imzalamış oldum. Sağ olsun. Yani söyleyebileceğim sağ olsun. Ama okumadıysam ben bir şey yok. Yapamam yani size. O sahtekarlığı yapamam. Hasan Açba, ben klasikleri İş Bankası yayınlarından alıyorum. İyi yapıyorsunuz. Çok güzel diyorum ya. Bende de var zaten. Bende de var. Yani o çocuk yayınları hikayesi, kafamda onunla ilgili de bir şey var. Ama onu biraz daha gecikebilir. Çok güzel bir şey olacak ama. Yani çocuk yayınları ile ilgili öyle bir şey var kafamda. Devam. Saran İlgün Öcal Aldoğan, Yapı Kredi Kazım Taşkent serisi de muhteşemdir. Tabii ki öyledir. O bir gelenek. Yani Kazım Taşkent serisi. Büyük bir yenilik. Instagram koymalık kitap var mı? Ah be olsa Alper Bey. Var, öyle güzel arkadaşlar var. Instagram'a kitap, kahve, bir de böyle acayip şekilde ya, benim, ben yapamıyorum işte. Ben sizin yanınızda olsam bu yayını izlemem ya. Vallahi bak. Ya yanlış yerdesiniz kardeşim. Ben o şekilde yapamıyorum. Yani mesela kahveyi koyuyor. Kahveyi öyle bir açıdan koyuyor ki kitaba mı bakayım, kahveye mi karıştırıyorsun ya? Ben beceremiyorum. Ben de olmuyor işte. Alışmadık. Kafada kitap durmuyor galiba. Solun neresinde görüyorsunuz kendinizi? İçinde efendim. İçinden, solun içindeniz. Merkeze bağlı bizimki. Tam böyle fırın vardır, büyük fırın. Onun hemen arkası. Abi tatilde Datça'ya Yılmaz abinin yanına Ömür'den bakıyor. Yok. Yani bu sene öyle bir tatil olmayacak muhtemelen. Büyük ihtimalle. Detoks kitapları var Döner Hanım. Ah ah, kişisel gelişim hastasıyım ben onun. Kişisel gelişeceğiz. Sen kişisel gelişiyorsan bana ne? Gelişim dediğin öyle bir şey değil ki grup olarak yapacağız onu. Beraber gelişirsek bir manası var. Ben kişisel geliştim. Sana da anlatayım kişisel gelişimimi. Anlat. Bak, bütün kişisel gelişim kitaplarında hep bir hikaye var. Ve o hikayedeki kişiyi biz asla görmüyoruz. Hele çeviri olanlar var. Efsane ya. Mary, en yakın arkadaşı Tom'un eski sevgilisinin, hayata biraz farklı bakmaya başladıktan sonra ilerleyen yaşamına... Abi bunlar kim? Kim bunlar? Yani ben baktıktan sonra hayatım çok ilerledi. Nasıl ilerledi? İşte bak, çok zengin oldum. Lan çok zengin oldum dediğin, sana zenginliğin sırrını vereceğim diye kitap soktun. Ya şunu yaptı biri ya bu ülkede. Ve bu ülkede insanlar şunu söylemedi ya. Bu kitap bereket için, evet, yalnız her odaya birer tane almanız lazım. Bak bunu yaptı. Soytarının teki bunu yaptı ya Türkiye'de. Her odaya yalnız birer tane. Alıp dağıtalım mı? Kesin bereketlenir o zaman. Yani bir kişiye 10 tane çekersem, oh Allah bereket versin. Bak şöyle hesapla kabaca. En baba yazar, Türkiye'deki en baba yazar, benim bildiğim, yanlış biliyor olabilirim ama kitabından %15 kazanıyor. %15. Yani kitap yazarak zengin olmak için milyon satman gerekiyor. Diyelim ki 10 lira kitap, 1 milyon tane satıyorsun. İşte Kültür Bakanlığı diye şey yasal. Yani hologramını alıyorsun, bandrollerin var falan filan. 10 milyonluk kitap satıyorsun. Delirir kesin bunu duysa insanlar ama neyse, o 10 milyonun %15'i senin. Ama öbür taraftan şöyle düşün. Aynı kitabı 10'ar tane çakarsan, oha yürü zaten içi telmaşa. Telmaşa içi. Ne olacak yani, oturduğun yerde ondan sabah başlasan akşam üstünde üretirsin iki tane. Sonra kişisel gelişim. Kişisel. Niye? İşte televizyon ekranında da çıkıyor bir ondan sonra. Sağ olsun bana imzalayıp kitabını yollamış. Yeni kitabı neydi adı? İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Ben kişisel gelişeceğim. Geliş şurada bir yerde geliş, bana şey yapmayınız ya. Vallahi. Sen orada bir yerde geliş. İş paraya gelince hepsi kurnaz. Tabii ki Sadık Hanım, öyle olmaz olur mu? Baroların yürüyüşünü uzun süre gündemde ve sıcak tutmakta fayda görüyorum. Hakan Kırca yazmış. Hükümetin boş gündem yaratmasının önüne geçmek lazım. Doğrudur. Çok katılıyorum ama şöyle de düşünün Hakan Bey. Zaten bunun aksi mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Bunun gündemden düşmesi demek hükümetin, yani hükümet demeyelim, çok saçma, hükümet yok ortada çünkü. Cumhurbaşkanının bunun yasal düzenlemesinden vazgeçmesiyle mümkün olur. Aksi takdirde mecliste olacağı için bu zaten hep önde olacak. Hep önde olacak. Unutturma şansı yok. Ama tabii ki baroların tavrını mutlaka unutmamak lazım. Mutlaka. Yani orada savunmanın gösterdiği refleksi, savunmanın gösterdiği o müthiş dirayeti unutmayacağız hiçbirimiz. Hiçbirimiz. Biz hayatımızı böyle kazanacağız. Hayatımızı böyle geri alacağız. Birleşe birleşe kazanacağız demiştim yani 3 yıl önce burada. Birleşe birleşe kazanacağız biz. Devam edelim. Şampiyon adayınız. Muster'in ayağı kırıldıktan sonra olmaz olsun öyle şampiyonluk ya. Vallahi benim zerre kadar şeyim, hevesim kalmadı. Kastamonu'da Nasrullah Camii restorasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul'da surlarda ne zamandı? Tarihi unuttum valla. İstanbul'da surlarda adamın teki pimapen kapı bağlamış evine ya. Pimapen takmış. Nasrullah Camii'ni görünce dünsüz gibi benim de yani ciğerim soldu ya. Ama hep söylüyorum ya. Hep söylüyorum. Bu insanlara, bugün iktidarında olan insanlara rica bu ya. Ya ne olur. Bak resim, müzik, heykel, dokunmayın bunlara ya. Vallahi kafanız basmıyor. Bak hakaret olsun diye söylemiyorum. Gerçekten kafanız basmıyor. Yapma kardeşim. Olmuyor işte ya. Badana atmış adam resmin üstüne. Badana atmış. Ben seni alayım sağdan, rahatla gül yüzlüm. Yanlış yerdesin be abicim. Ha, 13 yaşında burada ergen muhabilit yapılacak bir yer değilsin bu, değil burası. Liverpool'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu. Erken geldi valla. Evet 30 yıl sonra geldi ama hak ettiler mi derseniz, futbol orada oynanıyor. Yaşın Erenay. Abi sana bir mail atmıştım müzik kullanımı hakkında bir ay kadar önce. Ona cevap verdin mi yayınlarda? Geçen hafta evlendiğim için pek takip edemedim. Cevap da göremedim. Aa, yok ama evlendiğiniz için kutluyorum. Allah mesut etsin bir yastıkta kocayın. Ben Merkel'i hiç sinemaya, tiyatroya, konsere giderken görmedim yazmış Alsar. Doğru, gitmez. Ben biliyorum. Ya zaten biraz şey gibi değil mi böyle? Hani ortalığı karıştıran görünce kılığı yok mu kadında? Böyle şey, acayip bir bakış tarzı var. Gitmez, izlemez. Evde oturur dedikodu yapar sabahtan akşama kadar. Buyurun, devam edelim. Son 25 dakika. O son 25 dakikanın son 10 dakikası da bana lazım. Kitap, arkadaki kitapla ilgili olarak size anlatacağım çünkü. Baro gündemi önemli ancak halkın ekonomi gündemini unutturmak için yapıldığında atlamayalım. Ekonomi gündemini unutturmak mı? Obradoviç için de iki kelime eder misiniz? Ben ne diyeyim ya? Bütün dünya biliyor Obradoviç'in kim olduğunu. Yani adam Fenerbahçe'ye, ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'ye ruh kattı. Ruh. Takıma ruh getirdi. Yani bir bütünsel. Ya çok güzel denk geldi. Bakın hani demin bahsettim ya Ali Granit'ten, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni'nden. aynı zamanda. Can'ın babası, özür dilerim, Ali'nin babası Yalçın Granit, Türkiye'nin basketbol efsanelerinden bir tanesi. Allah uzun ömür versin. 1932 doğumlu ve Ali şu kitabı yazmıştı. Sanırım bu 2-3 yıllık bir kitap. Yani çok yeni değil bildiğim kadarıyla. Bakalım ilk baskısına. 2016, 4 yıllıkmış. Yalçın Granit'in hayatını, babasının hayatını anlatıyor. Ama bunu Adanmak adlı bu kitapta sadece babasının hayatını değil de demin Obradoviç'ten bahsettik ya. Türkiye'de insanların bir şey yapmak için nasıl hayatlarını vakfettiklerini görüyorsunuz. Basketbol gibi hani bize aslında çok uzak bir spor dalının, biz biliyorsunuz futbol kültürüyüz. Niye? Çok uygun çünkü bize. Tribüne çıkıyorsun, ana avrat gidiyorsun böyle. 11 tane adam bir tarafta, 11 tane adam bir tarafta saldırıyor birbirine falan, langır lungur. O daha çok hoşumuza gidiyor. Ama bakın 1932 yılında doğduktan sonra bu kitap aslında bir yaşama karşı tutunma öyküsü. Ben dün kalın bir kitap ama epey şöyle karıştırarak okudum. Bazı yerlerin tamamını, bazı yerleri biraz daha hızlı geçerek. Bildiğim bölümler var çünkü içinde. Köşe yazıları var. Onları biraz atlayarak. Hayatı çok, nasıl söyleyeyim, hayata çok dezavantajlı başlamış. Çünkü babası ölüyor. Küçük yaşta babasını kaybediyor. Sonra annesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Teyzesi ve anneannesi büyütüyor. Ama 1940'lı yılların ortalarında o zaman tanıştığı basketbolcular, daha doğrusu basketbolu Türkiye'ye getiren insanlar sayesinde 17 yaşında Galatasaray tarafından transfer edilen ilk profesyonel basketbolcu oldu. İlk. Kendisini transfer eden kim biliyor musunuz? Ali Samiyen. Ali Samiyen, yani böyle kitabı okurken Yalçın Bey'in yaşadıklarını alt alta dizdiğinizde diyorsunuz ki film lan bu herhalde. Yok böyle olmaz ya, bunun, bu kahramanların yan yana durma şansı yok. Sonra Türkiye'de basketbolu geliştirmek için yaptıklarını görüyorsunuz. Her şey, yani bir oyuncu olarak. Övmek gibi olmasın ama bizim takıma o zamandan beri, hani bu yeni bir şey değil, 70 yıldır öyle denir. Yenilmez Armada'dır adı. Yenilmez Armada'nın efsane kaptanı oluyor. Sadece kaptanı olmakla kalmıyor. Türkiye'de basketbolun yayılması için bir hoca olarak çalışıyor. O kadar çok şey yapıyor ki. O kadar çok şey. Burada Adanmak kitabında bunu anlatmış. Demin Obradoviç'ten bahsedince ya, bu Koç Obradoviç acayip bir adam. Acayip bir adam. Seversiniz sevmezsiniz. Bazı tavırları çok çirkin. Yaşadım bunları, gördüm çünkü maçlarda da gördüm. Ama sonuçta o adamın basketbol sevgisini yeryüzünde tartışabilecek kimse olduğunu düşünmüyorum. O acayip bir şey. Fenerbahçe için büyük kayıp. Büyük kayıp. Yani takımın ruhu gitti ya. Vallahi ruhu gitti. Bu saatten sonra nasıl ilk şutlar bilmiyorum. İsmet Madem'in de tabii Türkiye'de basketbolun büyük kitlelere ulaşması için anlatıcı bir yorumcu olarak çok emeği vardı İsmet Madem'in de, doğru. Hala bu yaşında Yalçın Bey'in, Yalçın Granit'in basketbolu takip ettiğini ve takip ederken hani alt ligler de dahil olmak üzere takip ettiğini anlatıyor. Hafızayı bu kadar nasıl diri tutabiliyorsunuz? Birkaç tüyo lütfen. Unutmamaya çalışıyorum. Ali Granit genel müdür değil mi? Evet. Can Yayınları'nın genel yayın yönetmeni Cem Akaçlı biliyorum. Ben ne dedim? Ben genel yayın yönetmenim dedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben yanlış söyledim. Benim hatam o. Genel müdür. Can Yayınları'nın genel müdürü. Doğrudur. Haziranda erken seçim olacaktı. Korona ayağına kaynadı. 2021 için erken seçim olur mu? %1 trilyon. %1 trilyon. Hafta sonu yayın yapmadığınızda neler yapıyorsunuz? Vallahi dinlenmeye çalışıyorum. Yemin ediyorum dinlenmeye çalışıyorum. Kafayı boşaltmaya çalışıyorum. Korona günlerinde evde yemek yapıyorum mesela. Ama kafayı boşaltmaya çalışıyorum işte. En fazla o. Çünkü bu işi yapmak zor. Tabii tekrar hafıza için iyidir. Ama hafızayı nasıl kullandığınızla alakalıdır. Yoksa tekrar sen böyle bir tane 180 falan gibi salla kafayı, aynı şeyi düşün. Onunla da hafıza değil. Devam edelim. Ya böyle düzeltir bu yayına gelenler. Evet, ben hep söylüyorum ya. Batiryaki Rumuzlu izleyici yazmış. Ben izleyicimle gurur duyuyorum ve hep söylüyorum bunu her yerde. Katıldığım bütün programlarda duymuşsunuzdur. Hep söylüyorum. Delikanlıyım diyen, erkek demiyorum bak, delikanlıyım diyen benim seyircimle, hani ben yayıncıyım oğlum, killayım bu için, yaparım. Vallahi bir saat baş başa bırakayım maça sıkıyorsa. Muhalefetsiz mi olacak seçim? Hayır, tam tersine muhalefetin çok geniş bir blok olacağını düşünüyorum. Çok geniş. Bülent Arınç'ın sözleri de onu çiziyor zaten. Bir yerde demiş ki söyleşisinin bir yerinde, artık hiçbir parti tek başına iktidar olamaz, unutsun bunu. Koalisyon halinde olurlarsa Tayyip Bey'i zorlayabilirler. Zorlayabilirler mi? Tayyip Bey o seçimi kaybetti. Bak bu kadar net söylüyorum sana. Tayyip Bey o seçimi kaybetti. Farkında zaten. Bundan bir sene, bir buçuk sene sonra yapacağı tek şey Melih Gökçek gibi oturduğu yerden insanlara o öyle değildi, bu böyle değildi demek olacak. Yazın bunu bir yere. Bülent Arınç bunun farkında değil mi? Görmez olur mu ya? Mesela konuşmasının içinde bir yerde o kadar gerekli bir ayrıştırma yapmış ki. Biz diyor İstanbul seçimlerinde büyük hata yaptık. Nedir hata? Biz diyor PKK ile HDP'lileri bir aradaymış gibi gösterdik. Bir aradaymış mı? Açıkça bu partiye oy atanların tamamı PKK'lıdır dedi Sayın Tayyip Erdoğan. Siz ağzınıza, ha, gerçi o zaman da Kızılay kolu başkanıydınız, doğru. Sizin yetkiniz yoktu. Biz diyor hata ettik. Halbuki diyor HDP meşru bir parti, oy aldı adamlar. Ha şunu bilirdiniz ya. Vallahi bravo. Onun için hep diyorum ya burada. Demokrasi bloku. Biz bir çatının altında birleşeceğiz. Farklılıklarımız bu yayında olduğu gibi. Farklıyız biz. Çok farklıyız. Hep farklı olacağız. Ama ortaklığımız çok büyük. Bu vatan. Bu vatan, bu düşüncenin dışında olanlar da artık çok net. Yani AKP'nin, MHP'nin, neydi o ya, Peridon Çekin, onun grubunun burada olma şansı yok. O zaman ayrışalım kardeşim. Ayrışalım. O zaman ayrışalım. Aynı yerde olanlar, birbirine benzeyenler ama vatan sevgisi anlamında benzeyenler birleşsin. Farklılıkları oradan yürütelim. Oradan yürütelim, yapacağımız bu. Bülent Arınç bunu görüyor. Çok net söylüyor yani. HDP ile ilgili yanlış yaptık biz orada diyor. Yani PKK dedik. Ya Sayın Arınç, PKK dediniz falan ya. Bakın öyle yalancı insanlarla çıktınız ki, adını söylüyorum ya size, yalancı insanlarla çıktınız. Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığınız insan utanmadan, arlanmadan, gözünüzün içine baka baka dedi ki, eğer Mansur Yavaş seçerseniz evinize su faturanızı PKK'lılar, DHKPC'liler getirecek. Bununla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? Ha, sınıf nöbetçisiniz. Tabii siz o gün öyleydiniz, doğru. Çok haklısınız. Bir şey söylemenize gerek yok. Değil mi? Yerseniz. Devam edelim. Buyurun. İktidar kaybedeceğin anında bu riske girmez. Ya lütfen yapmayın ya. Lütfen yapmayın. Yani bak, bunun artık, ben bununla mücadele etmekten yıldım ya. Vallahi. Geçen sene 31 Mart seçimlerinden önce yayın izleyicileri hatırlayacaktır. En büyük kavga nedenimiz buydu. Hatırlıyor musunuz? Bu seçimi yaptırmaz oğlum. Seçim gecesi silahlı adamlar çıkacak. Ya saçma sapan konuşmayın be güzel kardeşim. Sandık ortaya konacak. Sen hakkını savunursan sandığa gideceksin ve derdini anlatacaksın. Bu kadar basit. Bu umutsuzluk hepsinden daha kötü. Yaptığın iyi niyetli bile olsa yaptığın büyük kötülük. İnsanları seçimden uzaklaştırıyorsun çünkü. Tam tersine git, oyunu kullan. Korkma. Korkma. Oyunla ne değiştirebilirsin? Bak ne değiştirdin? Gördün mü? Neyin değiştiğini görüyor musun? Para kaynağını bir kapattın. AKP dediğin yapı çırpınıyor şu anda. Musluk kapandı çünkü. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, bitti. Demin kim yazdı görmedim ama adından bahsettiğiniz kişiyi, bu yayında ismini geçirmezseniz çok mutlu olurum. Ya burası kokmasın. Devam edelim. Ha, Anadolu Ajansı'nın dün şu meşhur şeyi, tweet'i. Valla ben frankofon değilim, bilmiyorum. Ama sözü geçen derginin şaka üzerine, hici üzerine yazdığını biliyorum. Tayyip Erdoğan'la ilgili bir övgünün gündeme gelmesi insanları nasıl şaşırtıyor ondan çok emin değilim. Ama ben size başka bir örnek vereyim. Bu kafanın nasıl çalıştığını. Dün Anadolu Ajansı'nın genel müdürü de bir açıklama yapmış galiba gece. Ama çok ilgilenemedim. Özür dilerim onunla. Demiş ki hayır bizde Fransızca konuşan insanlar var ve bu haber ciddiydi. Atıflar da var. Ya Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada adı geçtiği zaman çok heyecanlanıyorlar. İşte liderimiz, asrın lideri, reisimiz tanıdılar falan diye. Hatırlayın Alman Bild kapak yaptı diktatörler diye. O kapakta Trump yok Erdoğan var diye Takvim Gazetesi manşet attı. Kafası basmıyor ki. Kafası basmıyor. Erdoğan fotoğraf adı tamam yapıştır. Bilmiyorum ama yani Fransızca okuyan yazan arkadaşlarım var. Onlara sordum. Onlar şunu doğruluyorlar. Yani bu dergide işte satirik diyorlar. Hani hicivsel şeyler çıkıyor. Bir zaman daha bir ünlü yaşadık. Andy Borowitz vakasını hatırlayın. Ergün Diler. Daha dün sabah konuştuk ya. Dün sabah Jared Kushner tuvalette kapalı kaldı. Yani ne olacak işte kafa bu yani bu kadar. Buyurun. Son 4 dakika, son 10 dakika bana lazım çünkü kitap anlatacağım size. Buyurun. Devam edelim. Bakalım başka. Burçin Bozkır vize mi dedi acaba? Levent Gültekin'in ismini söylemeyin diyor. Yo. Görmedim ki onu. Levent Gültekin. Sizi dinlemeye başladıktan sonra izlediğim haber kanalını izlememeye başladım. Ya böyle bir etkisi oluyor maalesef. Yeşilçam'da ilk sevdiğiniz, en sevmediğiniz oyuncular. Ya bu bir sinema programı değil ki. Ya ben o konuda had görmem kendimde. Ben uzman değilim onu bilmiyorum. Benim sevdiklerim var, sevmediklerim var. Levent Gültekin'in ideolojik değişimi hakkında fikriniz var mı? Samimi buluyor musunuz? Hayır. Ama değişim hakkında fikrim yok. Ben sadece söylediklerini dinledim. Ben samimi görmüyorum. Estağfurullah olur mu? Sayenizde gazete okumayı öğrendim. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ben sadece sizden daha uzun süre bunu meslek olarak yapmak zorunda kaldığım için bildiğimi anlattım o kadar. Yoksa ne demek öyle bir şey olabilir mi? Şimdi arkada gördüğünüz kitap. Hanımlar beyler Nurdan Gürbilek İkinci Hayat. Ben bu kitapla birlikte diğer Nurdan Gürbilek kitaplarını da çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi Nurdan Gürbilek kim? Aslında İngiliz dili ve edebiyatı uzmanı. Yani bir filolog mu dememiz daha doğru olur. Ama Türkiye'de çok uzun süre unutulmuş, bunu söylesek herhalde yanlış olmaz, deneme türünün bence en önemli örneklerini veren bir insan. Benim kendisiyle tanışmam şu kitapla, Vitrinde Yaşamak'la olmuştu. Bu 80'lerin kültürel iklimini anlatıyor ama kitabı nasıl anlattığı şu. 1980 darbesinden sonra yaşam nasıl değişti ve yaşam bizim kültür kodlarımıza nasıl işledi? Bunun içinde işte arkadaşlık da var, sokak kültürü de var, yan yana yaşamak da var, konuşmak da var, yazmak da var. Hepsini. Onları anlatmış. İkinci Hayat kitabında ise alt başlığı zaten kaçmak, kovulmak, dönmek üzerine denemeler. Metis yayınlarından çıkmış bir kitap. Yeni bir kitap bu. Benim çok böyle merakla beklediğim bir kitaptı. Diğerleriyle birlikte. Diğerleri diyorum ama diğerlerini de göstereyim de onunla birlikte özellikle mesela tavsiye edeceğim Kötü Çocuk Türk. Kavram üzerine konuşmak gerçekten çok zor. Sessizin Payı ve Kör Ayna Kayıp Şark. Bunlar da diyen Nurdan Gürbilek kitapları. Önce uyarayım, okuması çok zordur. Yani gerçekten zordur okuması. Çünkü çok sayıda atıf bulunur kitaplarında. Kaynakça bölümünü çok ciddi incelemeniz gerekiyor. Sayfa altlarına, atıflara iyi bakmanız gerekiyor. Ama size ne verir derseniz, ben de onu söylüyorum Başak Hanım işte. Okuması gerçekten çok zordur. Ama size ne verir? Bakın mesela bu kitapta, yani ikinci hayatta, Nuri Bilge Ceylan üzerinden, bir film üzerinden, onun daha doğrusu filmografisi üzerinden taşra kavramını sorguluyor. Taşra kavramını. Onun filmlerindeki o işte Mayıs sıkıntısında, Ahlat Ağacı'nda, insanların geri dönme kültürlerini, gidenlerin gidişlerini, geri dönenlerin, orada yaşamak zorunda kalanların tekrar aynı hayata başlamasını, bunları sorguluyor. Mesela yazmak üzerine bir takım şeyler anlatıyor. Onların içinde Cemil Meriç var. Cemil Meriç'in anlattıkları üzerinden bir şeyler anlatıyor bize. Tanpınar üzerinden anlatıyor. Barış Bıçakçı üzerinden anlatıyor. Bunlar üzerinden denemeler yaparak farklı kavramları sorguluyor. Vatan nerede başlar, nerede biter? İnsanların aidiyeti nasıl olur? Kalmak kavramı, göçmek kavramı kafamızda nasıl şekillenir? Bir kez daha söylüyorum, okuması gerçekten zordur. Ama insanın beynini böyle tokatlar sürekli olarak. Beni en çok okurken ya ben bunu bilmiyordum, acayip ilginçmiş ve hiç böyle düşünmemiştim dedirten bölümü bugün sizlerle paylaşacağım. Çünkü nerede? Mübadele başlıklı bu bölüm. Farklı farklı bölümler var. Bu da mübadele bölümü. Bu insanların değişimi, ülkeden ülkeye değişimiyle ilgili biz bugüne kadar düşündüğümüzde, konuştuğumuzda hepimizin aklına aynı şey geliyor. 1921'de yaşanan Türk-Yunan mübadelesi. Ama dünyada başka örnekleri de var. Onu anlatıyor zaten burada. Ve anlattığı örneği, bir öykü üzerinden verdiği örneği ben bilmiyordum. Gerçekten ilk kez duydum. Diyor ki, sınır üzerine yazılmış en çarpıcı öykülerden biri, yerin bir gecede aşılmaz bir sınırla ikiye ayrıldığı bir büyük bölünmenin ardından yazılmıştı. İngilizler 1947'deki bu Hindistan-Pakistan ayrımı var ya, onun üzerinden gidiyor ve diyor ki, bu ayrım sırasında Sihler ve Hindular Hindistan'da, Müslümanlar Pakistan'da yaşayacaktı. Bunlar konuldu ortaya ve insanların değişimi başladı. Değişim başladı başlamaya. Ya İzmir'de deprem mi oldu? Geçmiş olsun. Umarım sıkıntılı bir durum yaşanmaz. Mübadelenin ilk aşaması tamamlanıyor ve ondan sonra diyor ki, şimdi diyor, İçeridekilerin mübadelesi başlamıştı. İçeridekilerin mübadelesine, mesela hapistekiler. Hapishanelerin mübadelesi tamamlanıyor. İşte Hindistan tarafında kalanlar, Pakistan'a, Pakistan tarafında kalanlar Hindistan'a yollanıyor. Sıra tımarhaneye geliyor. Bu bir öykü. Urdu yazar Saadet Hasan Manto tarafından yazılmış Toba Tek Singh öykünün adı. Tımarhanenin delilerin, buradaki söylemiyle delilerin, eskiden daha rahat konuşurduk bunları, yani şimdi insanlar biraz daha deli deme falan, yok, delilerin değişimine geliyor ve bir gecede doğduğu büyüdüğü yerin sınırının değiştiğini gören delilerin mübadeleye iknasını anlatıyor. Bilmiyorum aklınıza gelir miydi ama çoğu direniyor. Mesela burada hikayeye adını veren, soyadıyla katılan Toba Tek Singh doğduğu köyden alıyor soyadını ve soyadının içinde doğduğu yerin bir anda yerinin değiştiğini düşünüp diyor ki, ben gitmem. Bütün deliler arızaya geçiyor. Hepsi. Terk etmem ben diyor. Ben oralı değilim. Gitmem. Orada yaşamam. Ve hepsinin kafasında şu oluşmaya başlıyor. Bir dönem sadece ve sadece kendini Hindistan'da yaşar zannederken bir sabah kalkıyor, bakıyor ki sınır değişmiş, artık Pakistan'da yaşıyor. Ve var oldukları yeri sahiplenmeye başlıyorlar. İçlerinden bir tanesi bir ağaca çıkıyor ve diyor ki, benim vatanım burası. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bu ağaç. Bu kavramların üzerinden, sınır kavramı üzerinden mesela vatan sorgulaması yapıyor Nurdan Gürbilek. Elimdeki kitap İkinci Hayat. Kaçmak, kovulmak, dönmek üzerine denemeler. Metis yayınlarından çıktı. Yeni bir kitap. Bir kez daha söyleyeyim. Okuması çok zordur. Gerçekten zordur. Ama size çok şey katar. Şu kitaplarla birlikte. Ben diyorum ya, bendeki Nurdan Gürbilek külliyatını çıkarttım. Bunu okurken, geçmişten bugüne kadar nelerini okudum diye, ama özellikle şu Vitrinde Yaşamak kitabı, çıkış kitabıdır zaten. 1980'ler kültürünü anlattığı kitap. Özellikle o kitabı tavsiye ederim. Başlamak için iyi bir fırsattır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 1 saat 26 dakikadır beraberiz. Artık kapatacağız yayını. Bugün Haziran ayı Serbest uçuş dertleşme yayınını yaptık. Her ayın son cumasında yaptığımız gibi tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan çok şey konuştuk. Soru cevap yaptık. Yayın açısından neredeyiz bunları konuştuk. Ama artık veda vakti geldi. Teşekkür ediyorum hepinize. Hafta sonuna da geldik tabii. Önümüzdeki hafta pazartesi sabah bir aksilik olmazsa, ölmezse, kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Yeni izleyenler için söyleyeyim. İkinci yayın yok bugün. Dertleşme yayını yaptığımızda gazete yayını yapmıyoruz çünkü. İkinci yayınımız yok. Ama pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Biz burada niye toplanıyoruz? Çünkü birbirimizin derdini değil sadece. Güzellikleri de paylaşmak istiyoruz. Çünkü yaşadığımız ülkeye ilişkin çok güzel fikirlerimiz var. Hepsi birbirinden farklı. Çünkü biz birbirimizden farklıyız. Ve bundan rahatsız falan da olmuyoruz. Biz farklıyız. Farklı yaşayacağız. Hep böyle olacağız. Ama hepimizin ortak hayalleri bu güzel ülke için, dünya için birlikte kurduğumuz hayaller olacak. O yüzden de birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün, yapıyoruz. Devam edelim. Ben de o direnişe katılayım. Nasıl bu programa destek olurum, katkımı nasıl iletirim diyenler. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal'ını yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona, korkmayın, para pul istemeyecek. Sadece bir tek mail adresi. Ama abone olduğunuzda ne yapmış olacaksınız biliyor musunuz? Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim, mecbur da değilim diyeceksiniz. Ben burada olacağım. Birlikte konuşmayı tercih ediyorum. Her şeyin konuşulduğu bir programı tercih ediyorum. Bunun için abone olun. Lütfen bu sizden özel ricamdır. Bir de hemen yanında zil işareti göreceksiniz. Zilin de anlamı şu. Onu tıklarsanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Yeni bir düğme var. Katıl yazıyor üzerinde. Ne manası var onun? Şu. Eğer isterseniz tamamen parasız olan bu yayınlara dışarıdan destek verebilirsiniz. Yayıncı beni desteklemek için aylık küçük katkılarla bu yayına katılabilirsiniz. İstiyorsanız nasıl çalıştığını YouTube sayfamın açılışında bir videoyla anlattım. Oradan görebilirsiniz. Bunun dışında katkı iletmenin başka yolları var mıdır? Varsa nelerdir? Eğer merak ediyorsanız unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atın. Ben de size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereyim. Ama en büyük desteğinizin hiç değişmediğini ve bundan sonra değişmeyeceğini bilin. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9 olduğunda ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.